O zaman ilk başta kendimi tanıtarak başlayayım. Ben araştırma görevlisi Sümeyye Bakır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Öncelikle bize bu güzel toplantıyı yapma fırsatı veren Engelsiz Erişim Derneği'ne teşekkür ederim. Sonrasında da başta Oya Hocam ve Özlem Hocam olmak üzere diğer hocalarıma bu imkanı sağladıkları, fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Bugün ben sizinle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunu anlatmak istiyorum size. Bu konu biraz bizim toplumumuzda genel olarak biraz göz ardı edilmeyen aslında ama saklanan bir konu. Yani konuşulması biraz değişik düşünülen bir konu. Ama bilmemiz gereken önemli de bir konu. Bugün size içerik olarak genel olarak ne anlatacağımı hemen söyleyeyim. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? Burada hani kimler risk altında, hangi hastalıklar daha fazla görülüyor? Bunları genel olarak anlattıktan sonra bu anormal belirtilerin oluşmasında ilk başta normal bir belirtileri bilmemiz gerekir. Hani vücudumuzdaki normal belirtiler ne? Anormale kaydığı zaman hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? O yüzden normal vajinal akıntının özellikleri neler? Daha sonra bu akıntıyla karakterize oluşan hastalıklar, genital, anal ve perineal ünsel ve sihirlerle karakterize hastalıklar ve üretrit veya servisit ile karakterize hastalıklar şeklinde gidecek. Son olarak da hani genel olarak koruma ve önlemede neler yapabiliriz ondan bahsedip sunumu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi cinsel yolla bulaşan hastalıklar dediğimizde çoğunlukla vajinal, anal ya da oral cinsel ilişki yoluyla alınan mikroorganizmaların üreme yoluna bulaşmasıyla oluşan hastalıklar grubu. Tabii ki sadece sağlığı olumsuz etkilemiyor yani kadın veya erkek olsun sağlığı olumsuz etkilemesinin yanında hem ekonomik hem de sosyal sorunlara neden olabilir. Ekonomik olarak hani tedavi getirdiği masraflar boyutuyla sosyal olarak da aile içi süreçlerin bozulması, işte boşanmalara neden olması, yine cinsel sağlığın etkilenmesi bunların hepsiyle birlikte çeşitli alanlarda sorunlara neden olabilir. Bir önceki slaytta bir mikroorganizma kavramından bahsettik. Burada artık pandemiyle birlikte çok fazla duyduğumuz işte virüstü, bakteriydi, parazitti gibi kavramlar da karşımıza çıkıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da aslında bu mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklar. Bu cinsel yolla bulaştığı bilinen 30'dan fazla bakteri, virüs ve parazit var. Ama bunlardan en fazla görülen 8 tanesi çok daha fazla görülüyor. Bunları dörder dörder ayırdığımızda iyileştirilebilir enfeksiyon oluşturanlar var bu hastalıkları oluşturarak. Bir de kronik enfeksiyon oluşturanlar var. Yani bu ne demek? Sifilis, gonore, klamidya ya da trikomonas gibi patojenlerin etken olduğu bir enfeksiyona yakalandığınız ya da hastalığa yakalandığınız zaman tedavisini olduktan sonra normal yaşam kalitesine dönebilme ihtimaliniz var. Ama diğer dört etken işte HIV gibi ya da hepatit B gibi ya da herpes simplex gibi ya da human papillomavirüs diğer ismiyle HPV gibi diğer dört etkenle ilgili bir enfeksiyona yakalandığınız zaman bunlar yaşamınız boyunca sizinle hastalık boyutunda gidebilecek enfeksiyonlar. Yani kronikleşecek enfeksiyonlar oluşabilir. Şimdi burada biraz da rakamlarla konuşalım. Dünya Sağlık Örgütü çoğu asemptomatik dediğimiz yani belirti göstermeksizin dünya çapında her gün 1 milyondan fazla insanın bu hastalıklarla enfekte olduğunu söylüyor. Yine her yıl tahminen 500 milyon insanın da bu hastalıklarla ilgili tanı aldığını söylüyor. 15-49 yaş arasında 500 milyondan fazla insanın herpes simplex virüsü dediğimiz virüsün taşıyıcısı olduğunu ve yine HPV enfeksiyonunun rahim ağzı ve serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanseri vakalarıyla ve rahim ağzı kanseri vakalarının ölümüyle ilişkili olduğunu ve bunların yüksek oranlarda ilişkili olduğunu söylüyor. Burada yine Dünya Sağlık Örgütü cinsel yolla bulaşan hastalıkta önemli bir kısmının belirti vermediğini, yani burası önemli. Evet hani belirtisiz gittiği için toplum içerisinde daha hızlı yayılıyor ve sessiz yayılıyor. Ya da kişi taşıyıcı olduğunu bildiği halde hani bu tür hastalıkları saklayarak toplum içerisinde yayılmasına neden oluyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir diğer olumsuz özelliği de damgalanma, infertilite kısırlık dediğimiz infertilite, yine kanserlerle ilişkili olması ve gebelik komplikasyonları, işte düşükler, dış gebelikler ya da yeni doğanla ilgili bir takım patolojik durumları oluşturması nedeniyle sağlık, cinsel ve üreme sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahip. Aynı zamanda HIV gibi, yani AIDS'in nasıl diyelim, olma, bulaşma riskini ya da oluşma riskini de arttırması nedeniyle önemli hastalıklar. Şimdi evet, tablo biraz kötü duruyor. Hani rakamlar ve ciddi hastalıklarla ilişkili boyutu var. Ancak güzel bir haber, çoğunun da tedavisi var. Yani tedavi kısmında giderek ilerleyen bir süreç var. Kısaca toparlarsam niye önemli? Dediğim gibi kanserlerle ilişkisi var. Gebelik kayıpları, konjenital enfeksiyonlar, yani doğumla ilgili ve bebekle ilgili enfeksiyonlar. Yine sistemik enfeksiyon, yani sadece tek bir bölgede kalmayıp tüm vücudu oluşturabilecek bir enfeksiyona neden olma ya da kısırlık gibi, yani infertilite gibi durumlara neden olması nedeniyle cinsel yolda bulaşan enfeksiyonlar önemli. Peki kimler risk altında? Bir kere cinsel ilişkisi olan ancak bu ilişkiyi korunmasız şekilde sürdüren insanlar ya da birden çok kişiyle cinsel ilişkiye giren insanlar risk altında. Yine kendinde veya cinsel ilişkinde bu tür bir hastalık öyküsü varsa bunlar da yine risk altında. Alkol uyuşturucu kullanımı genelde ortak malzemelerin kullanımıyla birlikte bir bulaş söz konusu. Yine manikür, pedikür gibi, jilet gibi bu tür materyallerin sosyal kullanılması da, yani ortak kullanılması da risk oluşturuyor. Yine işte epilasyon, piercing, dövme yapılırken ya da diş çekilirken ya da diş tedavisinde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunun yapılmaması da bu riski arttırabiliyor. Yani hastalık oluşturabilir, kapabilirsiniz bu tarz aletlerden. Yine sık kan ve kan ürünleri nakli yapılanlarda bu tür risk oluşması beklenebilir, olabilir yani, riski var. Peki bulaşma yolu neler diye sorduğumuzda aslında hemen hemen slaytlarda açıkladık. Korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan ve kan ürünleri ve organ nakilleri, enfekte kan ile kesici delici aletlerle yaralanma. Bu genelde sağlık personellerinin karşılaştığı bir bulaş şekli. Yine anneden bebeğe, gebelik döneminde plasenta yoluyla, doğum sırasında bebeğin işte annenin sıvılarına maruz kalması veya o doğum yoluna maruz kalmasıyla oluşan bir bulaş söz konusu olabilir. Veya emzirme yoluyla bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar virüs etkenleri bebeğe geçebilir. Peki genel belirtileri nelerdir diye baktığımızda, hani normalden sapan durumlar neler? Neler bizde bir soru işareti oluşturmalı bu hastalıklarla ilgili? Bir kere kötü kokulu, rengi değişen bir akıntı varsa, işte yaralar, kızartılar, sihirler, içi su dolu kabarcıklar dediğimiz yapılar varsa, kaşıntı önemli bir belirti, kaşıntı varsa, yine kasık bölgelerimizdeki lenf bezlerinde şişlik varsa, burada bezeler oluştuysa ya da karnın alt bölümünde kronik bir yerleşmiş bir ağrı olabilir ya da duyarlılık olabilir bu bölgede. Bunlar da yine önemli belirtiler. Yine cinsel ilişki sırasında ağrı, acı çekme, sonrasında kanama, yine idrar yaparken yanma, ağrı, sık sık idrara çıkma ya da gebelikle ilgili bir takım komplikasyonlar, bunlar cinsel yolla bulaşan hastalık mı acaba diye soru işareti koydurtabilir. Şimdi burada akıntı dedik bir önceki slaytta. Akıntı dediğimiz şey, bizim kadınların iç genital organlarında bezler var. Yani şöyle söyleyelim, işte rahim ağzında servikal gland dediğimiz ya da uterusta, yani rahimde ve Bartholin diye ismini adlandırdığımız bezler var. Bu bezlerden de bir takım sıvılar salgılanıyor. Vajina dediğimiz kadın genital sisteminin dışarıya açılan kısmına bu sıvılar yani buraya bir sıvı geliyor bu bezlerden. Bu sıvının özelliğinin renksiz olması lazım, kokusuz olması lazım, şeffaf olması lazım. Kıvamı ise sıvı yumurta akını andıran kaygan, uzayan yapıda ve asidik olması lazım. Şimdi bu özellikler bizim için önemli. Bu özellikler hayatımızda bulunduğumuz döneme göre değişebiliyor. Yani akıntımızın miktarı ve o asidik olup olmaması Şöyle söyleyelim, astik olup olmaması bulunduğumuz döneme göre değişebilir. Örneğin ergenlik döneminde ise henüz daha akıntı miktarımız çok fazla değil ve nötr bir şeyde, asidik değil yani. Ama artık adet görmeye başladığımızda akıntımızın miktarı artabilir ve asidik miktarı artabilir. Menopoza geldiğimizde artık hormonal yapımız değiştiği için bir önceki haftada da Özlem hocamız anlatmıştı. Artık hormonal değişimler olduğu için bu sefer asidik kısım gidiyor. Yine miktarlar azalıyor. Gebelik ve adet dönemlerinde bu hormonal değişimlerle birlikte bu miktarlar artıp azalabiliyor. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bunları takip etmek gerekiyor. Yani eğer sizin normalinizden sapan bir durum varsa bunu anlayabilmeniz açısından. Peki bu akıntının özelliklerinde bize hani alarm durumuna geçirecek özellikler neler olabilir? Hani hangi anormal özellikler olabilir? Yeni ortaya çıkan işte renkler mesela kahverengi, yeşil ya da sarı kanlı, köpüklü, rahatsız edici kötü kokulu ya da ilişkinin sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, normal dişi kanama gibi belirtilerle seyreden bir akıntı olduğuna, bu bir sorun olduğuna işaret ediyor. Şimdi bu akıntı normal, artık sizin hani akıntı özelliğinizi anladınız ama akıntınızda herhangi bir sıkıntı olduğunu, sorun olduğunu fark ettiniz. Peki bunun hangi hastalık olduğunu nasıl anlayalım? Akıntı ile karakterize hastalıklarda vajinitler şeklinde geçiyor. Burada akıntı, kaşıntı ve cinsel ilişki sırasında ağrı ile seyreden burada bir inflamasyon yani enfeksiyon durumu oluşması. Burada üç tane en çok yani en sık karşılaşılan üç tane vajinit var. Vulvovajinal kandiyazis ya da kandida ya da en çok ismiyle duyduğunuz mantar enfeksiyonu. Trichomonas vaginalis ve bakteriyel vaginosis şeklinde üç tane en fazla karşımıza çıkan türü var. Şimdi burada vajinitlerde riski arttıran durumlar var. Örneğin burada hani tanı koyar hastalığın hikayesinin alınması gerekiyor. Şöyle söyleyelim, genital hijyen davranışları ya da normal hijyen davranışları nasıl hastanın? İşte eşinin herhangi bir konuda bir şeyi var mı? Hani hastalık oluşturacak bir durumu var mı? Bunun sorgulanması gerekiyor. Yine fiziksel değerlendirme yapabiliriz bu aşamada. Bir önceki hafta da Özlem hocamızın anlattığı bir spekülum muayenesi vardı. Böyle şey betimlerken iki tane kaşık şeklinde bir aletle birlikte o bölgenin yani rahim ağzının gözlenmesini sağlayan bir aletle o bölgenin gözlemlenmesini sağlayabiliriz fiziksel değerlendirmede. Ya da bir manuel muayene dediğimiz elle yaptığımız yine o iç genital organların durumunu anlamaya çalıştığımız muayene şeklinde muayene yapabiliriz. Ya da laboratuvar testleri yaparız. Hani akıntınızın örneğini alırız. Bu örnekten hangi hastalık ilgili şey mikroorganizma var ona bakma şeklinde tanı koyabiliriz vajinistlere. Tedavisinde de hangi mikroorganizmayla karşılaştıysak ona ilişkin tedavi. Bu tedavi bir antibiyotik tedavisi olabildiği gibi krem şeklinde, topikal şekilde de tedavi sağlanmış olabilir. Şimdi buradan tekrar dönelim. Mantar enfeksiyonu olarak açıklayalım. Etkeni Candida albicans denen bir mantar türü. Bu bir mantar türü olduğu için de tedavisinde antifungal ilaçlar kullanacağız. Bu her zaman cinsel yolla geçen bir hastalık değil. Yani mantar olduğunuz diye cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hani var diye hani hemen panik olmanıza gerek yok. Yani hayatınızın herhangi bir döneminde kadınların %75'i herhangi bir döneminde mantar enfeksiyonu geçirebiliyor. Belirtilerine baktığımızda beyaz, pürtüklü, böyle peynirimsi yapıda süt kesiği ya da süt kesiği tarzında diye geçiyor. Yani bildiğiniz böyle beyaz peynirimsi gibi bir akıntı var. Kaşıntı önemli bir özellik ve idrar yaparken yanma oluşuyor. Bu da kaşıntı yani dış genital organlarda kaşıntı olduğu için sürekli orayı hani bir kaşıma pozisyonu ile birlikte irite ettiğimiz için orada da bir kızarıklık, bir böyle hafif bir şişme tarzında bir şey de görülebilir, belirti de görülebilir vajinitlerde. Dediğim gibi tedavisinde antifungal ilaçları kullanacağız. Bunlar topikal veya yani krem şeklinde olabilir. Bakteriyel vajinozise geldiğimizde burada etken Gardnerella vajinosis. Burada belirtilerine baktığımızda burada koku önemli bizim için. Evet, hani akıntı özelliği de değişiyor ama burada ayırt edici özellik koku. Balık kokusu şeklinde bir koku geliyor. Örneğin bizim uygulamalarımızdan bir tanesinde bir hastamız gelmişti. Çatala geçtiği anda böyle bir şey, yani o jinekolojik muayene masasına geçtiği anda bir koku yayıldı ve bildiğiniz gerçekten bir balık kokusu. Yani aynen bir balık kokusu şeklinde bir koku yayılıyor. Ve bu koku adet dönemlerinde özellikle artabilir. Akıntının özelliği ise homojen, yapışkan, gri, beyaz şeklinde değişebilen bir akıntı yer almakta. Trichomonas vaginalis'e geldiğimizde ise etken burada da tek hücreli bir parazit. Burada özellikle eş tedavisi önemli. Korunması cinsel ilişki, özellikle de vajinal yolla bulaşıyor. Belirtilerinde erkekte peniste akıntı ve ağrılı idrar yapma varken kadında köpüklü, kabarcıklı, kötü kokulu, bazen yeşilimsi akıntı ve aşırı derecede bir kaşıntı var. Burada önemli, burada hani eşle birlikte tedavi, yani eşin de tedaviye katılması, kontrol edilmesi özellikle önemli. Şimdi böyle bir tabloda topladığımızda, yani mantara baktığımızda tekrar edersek, beyaz peynirimsi bir akıntı var. Kaşıntı ve akıntının bu özelliğinin değişmesi şeklinde belirtiler olabilir. Burada dediğimiz gibi antifungal bir tedavi var. Bakteriyel vajinozis'te balık kokusu önemli. Burada bir takım testlerle, yani koku testiyle mesela bunu tanımlayabiliyoruz. Yine trikomonazide de vulvada kaşıntı, sarı yeşil köpüklü bir akıntı yer alıyor. Peki bu akıntıyla karakterize hastalıklardan korunmak için neler yapalım? Bir kere genel hijyen kurallarına uymak önemli. Bunlar neler? Mesela tuvaletten önce ve sonra elleri yıkamak. Genel olarak mesela adet dönemlerinde kullandığımız pedleri değiştirirken yine hijyene dikkat etmek. Çok uzun süre aynı pedi kullanmamak. Sonra giydiğimiz iç çamaşırlarla ilgili çok sıkı iç çamaşırlar giymemek. Çamaşırlarımızı yüksek ısılarda yıkayıp ütüleyip giymek. Bunun gibi bir takım genel hijyen davranışlarına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Akıntı özelliklerinin takibi önemli. Normal bir akıntının özelliklerini bildikten sonra kendi periyodumuzda, yani kendi rutinimizdeki akıntının özelliklerini bildikten sonra akıntı özelliği değiştiği anda artık bir alarm durumuna geçebiliriz. Bu yüzden akıntı özelliklerinin takibi ve bunun bilincinde olmak önemli. Tedaviye uyum. Burada dediğim gibi kullandığımız ilaçların kullanma şekli mesela işte krem şeklinde olabilir ya da vajinadan uygulanan bir ilaç olabilir ya da direkt sürülebilen sıvı tarzda bir ilaç olabilir veya antibiyotik tarzı ilerleyen hastalıklarda söyleyeceğiz. Antibiyotik tarzı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların nasıl kullanıldığı, işte hangi zamanlarda kontrole gitmek gerekiyor ve kontrolleri sıkı takip etmek, bunlar tedavi uyum aşaması ve korunmak için önemli. Yine tabii ki bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Hani bu aşamada evet bir cinsel yolla bulaşan bir hastalığımız var fakat hani bununla ilgili beslenme, işte stres düzeyimiz hepsinin kontrol edilebilir düzeyde olması gerekiyor. Yine cinsel yolla bulaşan bir hastalığımız varsa eğer genel olarak cinsel ilişki tedavi süresince ara vermek önemli ancak verilmiyorsa da kondom kullanımı önemli bu tür hastalıklarda. Yine tedavi sonrası mutlaka kontrolleri takip etmek önemli. Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Çünkü biraz böyle hani anlatıp gitme tarzı olacağı için sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani bu arada sormak istediğiniz soru varsa ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
Ben şey sorayım. Mesela mantar için cinsel yolla da bulaşmayabilir demiştik. Bunun dışında diğer akıntıyla kendini gösteren hastalıkların hepsi için yine aynı şeyi söylemek mümkün mü yoksa sadece cinsel yolla mı bulaştığını söyleyebiliriz?
Yani hepsi genel olarak cinsel
Yani
yolla,
buraya kadar saydıklarınız yani.
aynen cinsel yolla bulaşabilir. Ancak mantar enfeksiyonu biraz daha hani farklı, yani genital hijyen alışkanlıklarına dikkat etmezsek ya da nasıl diyeyim, biraz daha bu vajina alanına işte pamuk gibi ya da farklı şeyler gibi dışarıdan bir materyal yerleştirirsek ya da işte cinsel ilişki sonrası vajinayı yıkama gibi bir şeyler yapma yoluna gidersek, ki bu yapılanlar zararlıdır. Bunlar bu tarz enfeksiyonlara da yol açabilir ama hani genel olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bunlar. Hani hocalarımın katkısı varsa farklı, onları da anlayabiliriz tabii bu soruya ilişkin.
Güzel açıkladın. Teşekkür ederiz. Yani dediğin gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar olduğu gibi aynı zamanda işte kirli tuvaletlerde bulunmak, ondan sonra antibiyotik kullanımı bile sadece mesela kalıcılığa sebep olabiliyor. Neden? Çünkü vajinal pH'i nasıl sağlıyoruz? Vajende bulunan döderlin basilleri var. Onlar pH'in dengesini sağlıyor. İşte bu döderlin basillerinin çok fazla üremesi ya da baskılanması orada enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle kandidada dediğimiz gibi sadece cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları gözetmemiz haricinde bu tür şeylerle de oluşabiliyor. Özellikle cinsel yolla bulaşan HIV, tabii onlara daha geleceğiz. Biraz sonra anlattıklarından bahsedeceğiz. Özellikle onlar önemli ama şimdiye kadar anlattıkları sadece cinsel yolla bulaşmıyor. Aynı zamanda farklı kontaminasyonlarla da bulaşabiliyor.
Teşekkür ederim. Şimdi vajinitlerle birlikte yani akıntıya karakterize hastalıklardan sonra artık genital, anal ve perineal alan dediğimiz, yani hem genital hem de analı için alan, bütün bir alan gibi düşünün o alanı. Burada oluşan ülser ve sihirlerle karakterize hastalıklar var. Yani artık ülser ve sihir gibi daha böyle belirteçli hastalıklara geçtiğimizde ilk olarak karşımıza şankroid dediğimiz yumuşak çıvan hastalığı çıkıyor. Burada etken bir bakteri. Bulaşma yolu da her türlü korunmasız cinsel ilişki. Yani vajinal, oral veya anal. Üçü de aynı şekilde her türlü korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşabiliyor. Belirtilerine baktığımızda burada cinsel organlar ve anüste özellikle ağrılı kısmının altını çizelim. Ağrılı, yumuşak kıvamda yaralar oluşuyor ve kasık bölgesinde şişlikler oluşabiliyor. Ağrılı idrar ve penis ve vajinada akıntı görülebiliyor yumuşak çıvanda. Burada yine tedavisinde özellikle etken tanımlandıktan sonra etkene özel tedaviyle devam edilebilir. Diğer bir hastalık ise sifilis ya da diğer ismiyle frenge dediğimiz hastalık. Burada etkenimiz spiroket bakteri. Bulaşma yolu yine her türlü cinsel ilişki ile bulaşabilir ya da anneden bebeğe geçebilir ya da kan yoluyla bulaşabilir. Burada sifilizde 3 tane hastalığın dönemi var. Birinci dönemde cinsel ilişki, yani korunmasız bir cinsel ilişkiye girdiniz. 3 hafta veya 3 ay içerisinde bu mikroorganizmanın giriş yerinde cinsel organlarda ya da makatta birkaç adet sert, burada ağrısızın altını çizmek gerekir, ağrısız ve sınırları düzenli yaralar ortaya çıkıyor. Daha sonra bu yaralar kendi kendine iyileşebiliyor. İkinci dönemine geçtiğinde yani bu yaraların iyileşmesinden birkaç ay sonra vücudun birçok yerinde lekeler ve yaralar biçimde deri döküntüleri görünmeye başlıyor. Bu dönem birkaç yıl sürebiliyor. Son dönemde ise artık hani yayılmış, artık organ, yani daha çoklu organlara yayılmış sistemik bulgular veren belirtiler ortaya çıkıyor. Şimdi bu sifilizde tanılamak için serolojik testler yapıyoruz. Yani kanda bu bir takım testler yaptıktan sonra tanılanıyor. Burada tedavi süreciyle ilgili bilgi vermek önemli. Yani kullandığımız ilaçlarla ilgili, işte yan etkileriyle ilgili, ne zaman kullanılacağı ile ilgili bilgi vermek önemli. Yine hastaya ve cinsel eşine bilgilendirme yapmak önemli. Yani bu dönemlerde yani hastalıkla ilgili tanılandıktan ve tedavi süresi boyunca cinsel ilişkiye girmemesi gerektiğine dair ya da ne cinsel eşin de aynı şekilde danışmanlık ve tedavi altına alınmasına dair bilgi vermek gerekiyor. Yine cinsel ilişki eğer oluyorsa kondom kullanımı mutlaka vurgulanması gerekiyor. Yine rutin testler, yani evet hastalık tedavi almış olabilirsiniz ama ama testler, yani o serolojik testler devam etmeli. Ve diğer bir önemli aşama da sifiliz ve gebelik. Mutlaka bu gebelik sürecinde eğer sifilizle ilgili bir durum varsa bu konjenital sifiliz dediğimiz duruma yol açabilir. Yani eğer gebelik süresince böyle bir hastalık tanımlandıysa uterus içerisinde, yani intrauterin gelişme geriliği dediğimiz uterus içerisinde bebeğin, rahim içerisinde bebeğin gelişme sürecinin geri kalması gibi durumlar görünebilir. Ya da yeni doğan sifilizi dediğimiz bebeğin böyle çok yaşlı gibi karakteristik bir yüzle doğmasına neden olan bir durum söz konusu olabilir. Ya da daha geç dönemde görülen sifilis şeklinde yeni doğan ya da çocukta etkileri görülebilir. Bu yüzden özellikle gebelik döneminde de taranması ve tanılandığı zaman da mutlaka tedavi sürecine alınması gereken bir hastalık. Diğer bir hastalık, aslında biz bunu biraz daha dudak kısmımızda çıkan uçuktan biliyoruz. Bir de bunun cinsel organ uçuğu şeklinde tanımlanan genital herpes simplex şeklinde olanı var. Normalde bunların ikisine de neden olan bir virüs, herpes simplex virüsü. Eğer bu virüs dudağınıza yerleşip dudağınızda çıkıyorsa HSV-1, yani herpes simplex 1 virüsü oluyor. Eğer genital bölgede oluşuyorsa herpes simplex 2 virüsü oluyor. Bulaşma yolu da yine her türlü korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşmış oluyor bu genital organ uçuğu. Belirtilerine baktığımızda ilk belirtiler biraz daha hafif soğuk algınlığına benziyor. İşte ateş, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi. Daha sonra ağrılı, daha doğrusu çok ağrılı, içi su dolu kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Yine bunun yanında kaşıntı, yanma ve kasıklarda şişlik de ortaya çıkabiliyor. Burada yani bu genital herpes simplex'te cinsel eşin tedavisi de önemli. Yani bulaşıcı olduğu için cinsel eşin de aynı şekilde tedavi altına alınması gerekiyor. Burada eğer bu oluşan kabarcıklar, mesela gebe bir anne düşünelim ve burada genital herpes simplex enfeksiyonu olmuş olsun, çok fazla kabarcıklar varsa eğer bir vajinal doğum yerine sezaryana tercih edebiliriz. Bu tamamen hani oradaki lezyonların çokluğuna bağlı olabilir. Yine dediğim gibi danışmanlık aşaması burada da önemli. Genel hijyen davranışları yine burada da önemli, dikkat edilmesi gerekiyor. Ve tedavi uyum, bilgilendirme ve kontrol aşamaları şeklinde yine devam etmesi gerekiyor. Burada da yine bir tablolaştırdık. Hani herpes simplex, sifilis, bunlarla ilgili hani nerelerde belirtiler var, nasıl belirtiler var şeklinde. Şimdi bir diğer hastalık ise daha çok hani sosyal medyadan ve medyadan duyduğumuz ismiyle HPV, human papilloma virüs. Bunun ismi de genital organ sihirleri. Yani burada elimizde işte farklı organlarımızda çıkan sihirlerin genital organlarda çıkan hali gibi düşünün. Burada da etken bir virüs, human papilloma virüs. Bulaşma yolu yine her türlü korunmasız cinsel ilişki. Burada ayrıyeten travmatize olmuş cilt ve vajinal doğumla da bulaşabilir. Şimdi HPV deyince aslında biraz serviks kanseri, yani rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirildiği için biraz korkutucu olabilir. Ama HPV'nin her türü kansere neden olmuyor. Yani kansere neden olan türleri de var. Kansere neden olmayan, yani onkolojik olmayan türleri de var. Kansere neden olan türleri, kansere neden olan türlerine karşı şöyle söyleyelim. Kansere neden olan 4 tane türü var. Diğer türleri ise genel olarak kanserle ilişkilendirilen bir durum oluşturmayabilir. Burada belirtiler nedir diye baktığımızda cinsel ilişki türüne göre, yani mikrobun yerleştiği, mikroorganizmanın yerleştiği yerde cinsel organ veya anüste sihirler görülebiliyor. Bu sihirler nasıl diye sorarsanız ağrılı olmayan ve karnabahar dediğimiz sebzeye benzeyen görünümü olan sihirler şeklinde. Şimdi burada human papilloma virüste tanı yöntemleri önemli. Fiziksel muayenede, yani sihirli gördüğünüzde HPV tanısı bu şekilde fiziksel bir muayene ile koyabilirsiniz. Ya da HPV DNA testi dediğimiz bir testle yapabilirsiniz veya biyopsi örneği alabilirsiniz. Bunlarla bu hastalığa tanı koyabilirsiniz. Tedavisi genel olarak böyle belli bir tedavisi şu an için yok. Aynı şekilde herpes simplex için de bunlar virüs hastalıkları oldukları için genelde hani belki COVID'den hatırlarsınız asiklovir tarzı ilaçlar kullanılıyor bunlarda da. Yani tedavi süreci o şekilde işliyor. Ancak bu hastalığın aşısı var ve henüz daha bizim normal aşılanma takvimimize eklenmeyen bir aşı. Biraz maliyeti fazla olduğu için yani henüz tamamen aşılanma şeyine eklenmedi. Bu aşılanma şeklinde koruma sağlanabilir. Yine kondom kullanımı yani cinsel ilişki sırasında kondom kullanımı koruyucu bir özellik gösterir. Yine çok eşlilikten kaçınmak da bu hastalığın tam korunmada önemli. Aşılanma kısmında burada 9 yaşından başlayarak kız ve erkek çocukları aşılanabilir. 3 doz aşı şeklinde ilerliyor. Burada 9'luya kadar aşısı çıkmıştı. 4'lü aşı, ikili aşı şeklinde daha önce aşılar vardı. Ama dediğim gibi ülkemizde henüz aşı takvimine eklenmedi HPV aşısı. Yani kişiler kendileri maliyetini ödeyip bir şekilde aşılanma gerçekleştirebiliyor. Danışmanlık kısmında HPV taşıyıcısı olanlar ve HPV ile enfekte olmuş ve sihirleri olanlar şeklinde aslında biraz farklılaşmasa da ikisine danışmanlık verilebilir. Yani iki boyutta da danışmanlık verilebilir. Burada mesela sihirleri olan ve enfekte olmuş bir hastayla karşılaştığımızda hani bu sihirlerin bulaşıcı olduğunu, hani cinsel ilişkiyle eğer cinsel ilişkiye girecekse hani biraz daha kondom tamam kullanılabilir ancak yine sihirlerle enfekte yani bulaş durumunda enfeksiyonun oldukça bulaşıcı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yine bu biraz daha psikososyal boyutunu etkileyen bir hastalık. Hani biraz da gündemde olan bir hastalık olduğu için psikososyal boyutunda belki danışmanlık boyutunda yine destek olabiliriz hastalara. Ülser ve sihirlerle karakterize hastalıklar kısmından sonra üretrit veya servisit yani rahim ağzıyla ilgili bir enfeksiyon veya üretra yani üretra ile ilgili bir enfeksiyonla karakterize hastalıklar var. Bunlar da klamidya ve gonore dediğimiz bel soğukluğu şeklinde. Klamidya sarı renkli sulu bir akıntı ve ilişki sırasında kanama belirtileriyle şey yapılabilir, tanılanabilir. Burada çok eşli bireylerde daha çok görülüyor. Ama bunun önemli noktası yeni doğan bebeklerle ilgili olan yani körlüğe kadar gidebilen etki yapabilmesi nedeniyle önemli ve tanılanması gerekiyor. Yine burada etkeni gonokok olan bel soğukluğu yani gonore. Bu da her türlü korunması cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Burada yine bebeğin göz ve fonksiyonları ile ilgili sıkıntı yarattığı için tanılanması gereken bir hastalık. Burada bel soğukluğunun belirtilerine bazen hiç belirti görünmeyebilir. Erkekte koyu sarı ya da beyaz akıntı ağrılı idrara çıkma ve yanma şeklinde belirti gösterebilir belki. Yani eğer belirti gösterirse bazen hiç belirti de görülmeyebiliyor. Kadında ise cerahatli yeşil veya sarı renkli kötü vajinal bir akıntı oluşturabilir. Yine ağrılı idrara çıkma ve yanma gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların, hastalıkların genel belirtileri görülebilir. Ya da kasıklarda ağrı, düzensiz kanama da yapabilir. Burada her iki cinste ön üstte akıntılı iltihap gibi iltihaplanma oluşturabilir. Ve bebekte de gözler iltihaplanma enfeksiyon oluşturabilir. Bel soğukluğunun bir diğer önemli kısmı şu, oluşturduğu komplikasyonlar açısından önemli. Kadınlarda pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz geniş bir yayılım alanı gösteren yani tüm genital bölgeyi, pelvik bölgeyi kaplayabilen bir enfeksiyon oluşturabilen, geniş bir enfeksiyon alanı oluşturabilen bir hastalığa neden olabilir. Yine bununla birlikte abdominal ağrı yani kronik bir ağrı oluşturabilir. nedeniyle ve infertilite, yani kısırlık dediğimiz infertiliteye neden olabilir. Erkeklerde de yine infertiliteye neden olabilir. Hem kadında hem erkekte infertilite artı daha çok artık sistem hastalıklarına giden, endokardite kadar gidebilen sistem hastalıkları oluşturabilir. Bu nedenle dediğim gibi tanılanması önemli. Burada artık hani hepatit ve AIDS gibi hastalıklara geçeceğim. Hepatit A ve B, daha çok B, hani cinsel yolla bulaşan olarak B'yi hani daha çok duymuşsunuzdur. Kadın ve erkekte sistemik enfeksiyona yol açan, kronikleşme eğilimi olan ve sık karşılaşan, cinsel yolla da bulaşan bir hastalıktır. Hepatit B için en etkin koruma yolu aşı. Zaten bizim hani bebekler doğar doğmaz aşı takvimimize eklenen bir aşı, zaten 3 doz şeklinde aşılama yapıyoruz hani bu hastalıktan korunmak için. Burada yine cinsel ilişki ve kan yolunda bulaş söz konusu. Çoğu zaman belirtisiz de seyredebilir. Ancak belirtileri iştahsızlık, bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, özellikle bu belirtiler biraz daha hani dikkat çekicidir. Yine göz akında daha belirgin olmak üzere deride sarılık, yine koyu renkli idrar, bu çay rengi idrar diye de geçer. Açık renkli dışkı ve karaciğerde büyüme ve duyarlılık. Yine bu karaciğer testleriyle de tabii ki tanılama mümkün. Burada yine hepatit B'nin kanda antijeni ve antikorlarının tanımlanmasıyla da hastalığa tanı koyulabilir. Yani serolojik testlerle birlikte tanı koyulabilir. Hepatit B burada sanırım hastalığın bulaşma yoluyla ilgili hani hastalar ya da diyeyim, toplumda bir şey var. Hani bir nasıl diyelim, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Cinsel ilişki veya kan yoluyla bulaşıyor. Eğer siz enfekte kişinin salgılarıyla herhangi bir şekilde enfekte olmadıysanız, kişinin işte ortak eş, şöyle söyleyelim, kişinin diğer eşyalarını kullanmakla bir bulaş söz konusu olmayabilir. Eğer kişinin sekresyonlarının bulaştığı bir eşya veya bu durumda kalırsanız bir bulaş söz konusu olabilir belki. AIDS'e geldiğimizde ise HIV adı verilen bir virüs neden olmakta bu hastalığa. Yine burada vücudun enfeksiyonlara karşı koruma sistemi olan bağışıklık sistemini etkiliyor ve bu şekilde direncini etkilemiş oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine verilerine baktığımızda 37.9 milyon insan HIV AIDS'le yaşıyor artık dünyada ve bunların 18.8 milyonu da kadın olduğunu söylüyor. Türkiye'de yani bu hastalıklar biraz gizlendiği için tam bir veri elde etmek biraz zor oluyor. Hani kesin bir veri. Ancak 1985-2021 yılları arasında 29.284 HIV pozitif kişinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Oranlar biraz artış göstermiş. Burada cinsel ilişki yoluyla bulaşma oluyor. Yine anneden bebeğe veya kan yoluyla bulaş olabilir. Bir kısmı belirtisiz seyredebilir. Yani daha önce de ilk başta belirttiğimiz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar belirtisiz seyredebiliyor. Ancak bulaşma sürüyor bu aşamada ise. Virüsün vücuda girmesinden 2-4 hafta sonra gribe benzer belirtilerle bir tablo görülüyor. Bu akut dönemden sonra gizli döneme giriliyor. Artık AIDS, yani son basamağa yaklaşan kişide hızlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, kasık ve koltuk altında şişlik, işte cinsel organlarda yineleyen, kolay iyileşmeyen yaralar, uçuklar, ateş ve gece terlemeleri görülebiliyor. Burada önemli hani kafa karıştıran konulardan biri bebeğe virüsün geçişi. Yaklaşık %30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada antiretroviral tedavilerle bu geçiş azaltılabiliyor. Yine toplumda AIDS ile ilgili hani bulaşıp bulaşmayacağı durumlarla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar var. Burada kucaklaşmak, işte tokalaşmak, öksürmek, hapşırmak, yiyecek içecek, işte ortak kullanılan tabak, bardak, bu hepatitteki gibi, işte aynı iş yerinde çalışmak ya da bu sivrisinek, evcil hayvan ısırıkları, bunlar gibi durumlarda AIDS'in bulaşmayacağını biliyor olmamız gerekiyor. Yine slaytların başında söylediğim gibi eğer cinsel yolla bulaşan bir hastalık tanısı aldıysanız bu size HIV'in AIDS'in bulaşmasını kolaylaştırabilir ya da bu bulaşı almanızı riskini arttırabilir. Yani bu özellikle cinsel organlardaki yaralar veya bu bahsettiğimiz işte şey ülserler, sihirler bunlar AIDS'in insidansına yani size bulaşma oranını daha çok arttırabiliyor. Yine burada korunma da halen daha tanımlanmış, evet AIDS'in tedavisi budur dediğimiz bir tedaviyi söyleyemiyoruz. Ancak korunmada eğitim ve nasıl bulaşmayacağını bilmek ve güvenli cinsel davranış şekillerini bilmek, kondom kullanmak cinsel ilişkide önemli. Şimdi burada artık toparlarsak bu tür bir hastalıkla karşımıza gelen bir hasta anksiyetik olabilir. Yani stres altındadır tabii ki ve bozulmuş bir beden imajı olabilir. Özgüven eksikliği yaşayabilir buna bağlı olarak ve sosyal izolasyon, kendini sosyal izolasyona çekebilir. Bu nedenle de bu hastaların danışmanlık boyutu oldukça önemli. Yine cinsel disfonksiyon yani cinsel hayatında sorun yaşadığı için kişi hem aile sürecinin bozulması, işte boşanma sürecine kadar gidebilen bir evlilik sürecinin bozulması, yine ekonomik sıkıntılar yaşaması ve bilgi eksikliğine bağlı bu hastalıkların tedavileriyle ilgili sürecin aksaması nedeniyle birçok sorun yaşayabilir. Burada bunları önlemek ve korumak için neler yapabiliriz? Bir kere bizim toplumumuzda ve sağlık sistemimizde biraz eksik kalanıyor. Cinsel sağlık değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Yani risk altındaki kişi de olsun, sağlam bir kişi de olsun mutlaka cinsel sağlık değerlendirmesinin yapılması ve uygun önleme hizmetlerinin kullanılarak kişilere danışmanlık verilmesi gerekiyor. Bir diğer boyut ise aşılama. Yani aşısı olan hastalıklara ilişkin mutlaka bu risk taşıyan kişilerin maruziyet öncesi yani bu hastalığa maruz kalmadan önce aşılanmasını sağlamamız gerekiyor sağlık sisteminde. Yine kişi belirti göstermeyebilir ama enfektedir ve bununla ilgili ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilişkin semptomları olan kişileri belirlemek yani yakalayabilmemiz gerekiyor. Gizlenmesi veya bu tarz yayılımının önlenmesi açısından. Yine enfekte kişilerin tanısı, tedavisi, danışmanlığı, takibi önemli dediğim gibi. Ve mutlaka cinsel partnerlerin de bu işe katılması gerekiyor. Yani sadece kliniğe kadın geldiğinde kadının değil aynı zamanda eşinin de birlikte sorumluluk alıp bu tedavi sürecini yönetmesi gerekiyor. Toparlarsam erken tanı önemli. Tanı ve tedavide gecikme bizim için olumsuz bir durum. Tedavinin başarısını düşürür. Yine hastanın eşiyle birlikte tedavi edilmesi önemli. Tedavi sürdürülürken mümkünse cinsel ilişkiye girmemek ama giriyorsak da mutlaka kondom kullanmak önemli. Yine birilerinin önerisi değil biraz daha profesyonel, sağlık profesyonellerinin önerileri, herhangi bir ilaç değil o hastalığa yönelik ilaçların kullanılması ve güvenli cinsellik yani güvensiz cinsel ilişkiden kaçınmak, çok eşlilikten kaçınmak, cinsel ilişki sırasında korunmak, kondom kullanmak, güvenli cinsellik basamaklarını sağlamak önemli. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Biraz yoğun bir konu. Biraz da böyle hani konuşurken hani insanların çekindiği de bir konu. Umarım size yararlı olabilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederiz. Biz soru sormadan önce diğer hocalarımın bir katkısı söyleyeceği ekstra bir şey olur mu?
Ben şöyle bir toparlamak istiyorum izninizle. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik. Öncelikle korunma çok önemli. Korunmayı nasıl yapmamız gerekiyor? Genel hijyen kurallarına öncelikle uymamız gerekiyor. Onun haricinde delici, kesici aletlerin ortak kullanımı nedir? Ne olabilir bunlar? Manikür, pedikür malzemeleri ya da tıraş bıçağı. Onları ortak kullanılmaması gerekiyor. Başka tek eşlilik önemli. Cinsel yolda bulaşan hastalıklarda kadının ve erkeğin tek eşli olması. Cinsel ilişki esnasında kondom kullanılması gene önemli. Gene HPV'ye karşı aşı özellikle 9 yaşından itibaren 29 daha etkili bir yaş. Aşı öneriyoruz. Onun haricinde yıllık jinekolojik muayene tabii ki çok önemli. Korunmada hep bunlar çok önemli. Bunun haricinde vücudumuzu iyi tanımamız gerekiyor ve oradan gelen sinyallerimizi iyi bilmemiz gerekiyor. İşte vajinal akıntıda herhangi bir farklı pütürcükler elimize gelirse ya da genital bölgede kaşıntı, yanma, ağrı normalin dışında bunları hissedersek, bunlar normal değil tabii. Ya da menstruasyon dönemi haricinde bir kanama söz konusu olursa ya da erkekte de aynı şekilde bu cinsel yolu bulaşan enfeksiyonlarda bir akıntı söz konusu oluyor penisten. O gibi durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini öneriyoruz. Tedavisi var bunların. Erken tanı çok önemli, Sümeyye'nin de söylediği gibi. O yüzden bir an önce bu gibi belirtiler olduğunda doktora gidilirse tedavisi mümkün olan hastalıklar diyoruz. Yıllık jinekolojik muayeneyi söyledim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelirse eklerim sonra.
Teşekkür ederiz. Ben sizin söylediklerinize bir şey daha eklemek istiyorum. Sümeyye Hanım da belirtmişti diye hatırlıyorum ama böyle hani çok fazla gerçekten bir hastalıktan söz ettik. Dövmeciler yine aynı şekilde. Evet. Manikür, pedikürün yanı sıra. Yani dövmeci çünkü çok fazla merdiven altında yapılabilen bir iş. O yüzden gittiğiniz yerde mutlaka işte tek kullanımlık iğneler kullanıldığına, işte bulunduğunuz yerlerin hijyenine dikkat edildiğine ben emin olmak önemli bir şey dövmecilerde.
Evet evet Elif Hanım, yani gerçekten çok önemli. Özellikle gençler bu aralar bu dönem çok meraklılar, diye hatırlatmanız iyi oldu bu açıdan.
Ve tabii ki yani hep bütün hepsinde yine korunmalı seks, mümkün olduğunca rastgele seks yapmamak vesaire, bu herhalde çok şey gündeme gelmiş oluyor. En çok gizlenen şeylerden bir tanesi işte bel soğukluğu ve frenginin dışında en çok gizlenenlerden bir tanesi herhalde AIDS'tir. Çok korkutucu, çok fazla medyada yer aldığı için muhtemelen, yani çok korkutucu olması buradan geliyor.
Duyurulmuyor.
Evet.
Nerede uzun süre yaşıyorlar, o kadar da şey değil, eskisi kadar kötü ilerlemiyor. Uzun süre yaşam sürebiliyorlar. Ama
etkileri hafifletmeye yönelen pek çok şey var. Ege Üniversitesi'nde de hatta bir şey merkez var. İyi çalıştıklarını da biliyorum. Ege Haum var yanlış hatırlamıyorsam. HIV/AIDS ile çalışan. Aynı zamanda bununla ilgili çalışan STK'lar da var. Muhtemelen başka cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili de vardır ama AIDS özellikle işte hani toplumda korkutuculuğu olan, adı olan bir şey olduğu için tabii ki aynı zamanda baş etmesi de güç. O yüzden bununla ilgili danışmanlık alınabilecek benim bildiğim Pozitif Yaşam Derneği var. Başka sanırım STK'larda var danışmanlık alabileceğiniz, test yaptırma konusunda kolaylık sağlayabilecek ya da işte belirtileri anlayabileceğiniz, bununla nasıl yaşayacağınız konusunda destek alabileceğiniz STK'lar var diye biliyorum.
Evet, yani bildirim zorunlu bir hastalık olduğu için Sağlık Bakanlığı AIDS'lilerle hemen iletişime geçiyor zaten. Bu konuda her türlü eğitime alıyorlar hastaları.
Onun dışında hepatit nedense daha masum bir hastalık gibi görünüyor. Yani AIDS dendiğinde akla başka şeyler de geliyor. Yani sanki ahlaka yönelmiş bir şeymiş gibi de görünüyor. Ama mesela hepatit o açıdan daha masum bir hastalıkmış gibi görünmekle birlikte aslında benzer durumdaki hastalıklar, HTB hepatitin aşısı var vesaire. Ama hiçbir zaman şeyi yok yani bu işin. Bulaş olmuş olsa dahi yani yaşam devam ediyor ve korunmanın sağlıklı, hala sağlıklı olarak yaşamanın yolları var.
Evet, evet, evet. Evet. Sevgili Sümeyye, teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Size de teşekkür ederiz. Evet, Elif Hanım'ın katkısı gerçekten önemliydi bence de bu AIDS'le ilgili. Evet, Ege Üniversitesi, ben kendimi tanıtayım. İç hastalıkları hemşireliği anabilim dalındayım. Enfeksiyon hastalıkları kliniği var. Oldukça da iyi çalışıyor Ege Üniversitesi. HAUM var. AIDS'le Mücadele Derneği var. STK'lar olarak da. AIDS'le ilgili olarak evet toplum tarafından damgalanan bir hastalık, fakat şunu da söylemek isterim. Test, yani bulgular varsa dahi test yapılmadan önce mutlaka hastaların onamları alınıyor ve bu test sonucunda mahremiyetleri korunuyor. Bu açıdan da önemli. Diğer bir söylemek istediğim hepatit C aslında. O da aynı şekilde hepatit B gibi bir bulaş yolu var. Delici kesici alet yaralanmalarıyla cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Fakat hepatit B'den korunmak mümkün. Hepatit C'den korunmak mümkün değil. Çünkü aşısı yok maalesef. Ve seyri de hepatit B'ye göre çok daha agresif, kronikleşebiliyor. Karaciğer sirozuna neden olabiliyor. Ve karaciğer kanserlerine sebep oluyor. O açıdan hepatit B'deki gibi hepatit C'de korunma açısından son derece önemli. O Hoca çok güzel söyledi. Özellikle işte kadınların manikür, pedikür kendilerine ait olması, tıraş bıçaklarının, delici aletlerinin özellikle ortak kullanılmaması gerekiyor. Ben de bunları anımsatmak istedim. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Nurşen Hanım.
Hocam aslında benim sorum var. Aslında biraz cevaplandırdınız da belki tekrar altını çizmek gerekir bilmiyorum. Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklar ne zaman anlaşılır? Bir de bunlar tedavi gerçi hani değindiniz kanserlere kadar sebep olabiliyor ama belki tekrarlamak gerekir mi bilmiyorum. Eğer tedavi edilmez ya da geç tedavi edilirse hayati risk taşır mı? Ve bir de HPV virüsüne karşı aşılardan bahsettiniz. Bu aşıları nerelerde yaptırabiliriz?
Ben ilk sorudan başlayayım isterseniz. Yani belirtiler dediğim gibi mesela normalini bildiğimiz bir sürecin artık hani farklılaşmaya başladığını fark ettiğimiz zaman yani bir akıntımızın mesela menstrual yani adet dönemimizde akıntımızın özelliklerini biliyorsak hani süreci periyodumuz boyunca o süreçte herhangi bir değişiklik işte farklı bir koku ya da hani gözlemlediğimiz farklı bir renk değişimi bunların hepsi bizim için belirti veya mesela diyelim ki önden arkaya doğru bir tuvalet sonrasında temizlik yaptığınızda elinize gelen bir nasıl diyelim bir et parçası gibi sihir mesela düşünün. Bu tarz belirtileri gördüğümüz zaman artık hani o aşamalar hani bir doktora gidip hani artık kontrol aşamasına gelmişiz demektir. Ya da bu tarz ailemiz yani ailemiz demeyelim çevremizde bu tarz riski olan bir kişiyle eğer nasıl diyelim temas söz konusuysa yine değişiklikler söz konusuysa işte normal sağlık durumumuzda bu dönemle birlikte yine doktor başvurusu yapılabilir.
Şey ekleyebilirim ben. Daha önceki çalışmalarda da geri bildirim almıştık. Örneğin işte hani akıntıdaki o koku vesaire için peçete hatta renk değişikliği için belki de Elif Hanım önermişti o zaman için hatırlamıyorum ama peçeteyi hani pede ya da iç çamaşırına değdirdikten sonra da renk değişikliği algılanabildiği gibi hafif koklanarak kötü koku olup olmadığı bu anlaşılabilir. Zaten mantar enfeksiyonu olursa kaşıntı da beraberinde geliyor. Normalde hani yoksa işte kaşıntının eklenmiş olması, günlük pamuklu çamaşır kullanılıp her gün değiştirilmesi gerekiyor aslında. Bir de akıntının anlattığı gibi Sümeyye'nin özellikleri adetin ortasında ya da diğer haftalarında değişiklik gösteriyor tabii ki. Onlarla beraber işte bu trikomonas dediğimiz, mantar enfeksiyonu dediğimiz o diğer tip enfeksiyonlar da anlaşılabiliyor. Buna idrar yapmada yangı gibi şeyler eklenebilir. Daha farklı işte ele gelen işte arada bir vulva muayenesi dediğimiz perinenin muayenesi yapıldığında ele gelen oluşumlar olabilir. Aslında hani en önemlisi Oya Hocam'ın da söylediği gibi düzenli yıllık jinekolojik muayene yapılırsa hani orada bir şey atlansa dahi en azından fark edilebilir. Erken tanı konulabilir. Onun haricinde bu söylediğimiz belirtiler olduğunda da sağlık kuruluşuna gitmek gerekir.
Bu HPV aşısını nerelerde yaptırılabilir ve bu hastalıklarla ilgili şüphelerimiz varsa hangi doktorlara yani hangi uzmanlara gitmek gerekir.
Kadın doğum doktorları, jinekologlar, yani neticede hani yine oraya gidip jinekolojik muayene olmakta yarar var. HPV dediğimiz aşı da FDA onayları alıyor aşıların. Bunların onayları alınmış durumda ama ülkemizde de var, eczanelerde de satılıyor. Sağlık Bakanlığı sadece ödemiyor. Oradan satın alırken ücretler değişiyor. Tabii şimdi dolar da dalgalandı, farklılıklar gösterdi ama tek dozu bile 750-800 lira gibi oldu sanıyorum. 3 dozu da kişi hani kendisi ödemek durumunda kalıyor. İşte 9-26 yaş arası gibi çıktı ama daha öncesinde herhangi bir bulaş yaşamayan kişi için 45 yaşa kadar bile uygulanabileceğinden de bahsediyorlar. Evlilik öncesi danışmanlık alırken hani bu kişilere bilgileri de biliyor. Evlenmeden önce aşı uygulamalarını daha çok düşünüyorlar. Cinsel yönden aktif hale gelecekleri zamanı daha doğrusu bilip ona göre önlem almaya çalışabiliyor kadınlar. Partner önemli, birbirleriyle de bulaş olduğu için. Cervarix denilen iki tipine karşı olan var. Gardasil diye bir aşı. O da 4 tipine karşı. Hem sihire hem de kansere karşı koruyor. Şimdi bir de nanovalan aşı olarak 9 tipine karşı olan da çıktı diye duyduk. Onun ücretini tabii bilemiyorum. Ama ilk dozdan 3 ay sonra, diğeri ilk dozdan 6 ay sonraya denk gelecek şekilde uygulama durumu var. Takip et 3 dozu da uygulamak gerekiyor. Meblağ da hani yüksek. Sağlık kuruluşlarında aşı uygulamaları yaptırılabilir aldıktan sonra. Bir aile hekimliğine de gidilse onlar da yine uygularlar. Ancak işte ödemeyle ilgili baştan bilgi sahibi olmakta yarar var. Başka eklemek istedikleriniz olursa hocalarım.
Yani HPV ile ilgili olanları zaten hani söylediniz. Eğer mesela şey olursa, diyelim ki kişi HPV tanısı aldı ve mesela bu onkolojik tipi olan oldu. Eğer kontrollerine gitmezse hani en son nereye ne olabilir gibi bir soru sormuştu kim sorusunda. Hani serviks kanseri ya da çoklu kanserler sonrasında hani genel olarak yaşam kalitesinin tamamen düşmesi gibi hani olumsuz bir tablo çizebilir bu tür hastalıklar. Ama hani dediğim gibi hastalığın türüne göre de değişebilir. Hani genel hijyen alışkanlıklarını değiştirmek, işte yaşam stiline dikkat etmek gibi şeylerle, yani mantar enfeksiyonu mesela hani tedavi daha boyutu yüksek olan hastalık olduğu gibi HPV gibi hani kontrollere gitmeyip ya da bu tarz şeyleri aksattığımızda biraz daha ciddi boyutlara taşınabilen hastalıklar gibi uzayabilir yani süreç.
Kontrol için aslında sinir alınması da var. Yani jinekolojik muayeneye gidildiğinde sinir yapıldığında ya da HPV DNA testleri var yapılabilen. Tepecik hastanesinde özellikle bu HPV DNA ile ilgili sürüntülerin toplandığı bir yer de var. Tahliller de yapılabiliyor. Tarama kısmı ulusal tarama programımızda var. İşte 30 yaşından sonra önce 3 sene arka arkaya sinir alınıp temiz çıkarsa 5 yılda bir şeklinde takip etme durumu söz konusu olabiliyor. Yani sinir aldırdınız mı örneğin? Sorayım ben şimdiye kadar.
Benim alınmıştı.
Ben aldım.
Geçen sene.
Tamam. Evet, yani yılda bir aslında hani jinekolojik muayene ve kontrol yapıldığında işte bu sene de atlamayın. 3 sene üst üste gidip negatif hani sonuç aldığınızda artık 5 yılda bir kontrol olunması gerekiyor. Yani hani en azından bir kez normal olduğuna dair o bulgu done olmalı ki sonradan bir sıkıntı çıktığında ne kadar sürelik bir geçmiş olduğunu da tahmin etmiş olabilirsiniz böylece. Artı işte erken tanıyla da tedavisi mümkün olur.
Hocam bu durumda Rahim abi kanser... Rahim abi. Kanser... Çok özür dilerim. Rahim ağzı kanserlerine de sebep olma ihtimali var değil mi?
Evet, evet. May onu da anlattı. Yani tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine gider. Onun dışında genç yaşta görüldüğünde infertilite, kısırlık dediğimiz sorunlara neden olabilir. Daha sonrasında çocuk sahibiyle olmakla ilgili sorunlar yaşanabilir. Enfeksiyonlar anlatmıştı mesela Sümeyye. Eğer bunlar ilerlerse karına, batın içerisine kadar yayılıp pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz böyle daha yaygın tüm vücudu etkileyen hastalıklara da neden olabiliyor. Hani küçümsememek lazım. Bir, hani o şanslıyız ki belirti veriyor en azından. Haliyle o belirti olduğu anda da bir danışmanlık almak, bir uzmana görünmekte yarar var.
Bizi İhbarla kesinlikle gelmiyor yani.
Ben şey sormak istiyorum. Bu hastalıkların çoğu erkeklere de bulaşabilen hastalıklar. O yüzden sadece jinekolojik muayene deyip geçmememiz gerekir. Burada hepimiz kadın olarak o kısımdan yola çıktık ama dinleyicilerimiz arasında erkekler de olacaktır. Erkeklerin nereye muayene olması gerekir? Ürolojiye mi? Enfeksiyon evet, hastalıklarına mı?
Aslında vurgu yaptı. Yani penis ucundan da akıntı olabilir diye ifade etmişti.
Yani erkekler için düzenli muayene, yıllık muayene ya da yıllık tarama böyle bir şeyden söz edebilir miyiz?
Üroloji açısından gidebilirler tabii ki de. Kontroller açısından. Yine belli bir yaştan sonra prostat mesela hani onunla ilgili kontrollerin yapılması gerekiyor. Hocam buyurun siz de eklemek isterseniz.
Şimdi bu yani erken tanı için özellikle.
Genital sihirler erkeklerde de çıkıyor. Sadece kadınlarda çıkıyor. Öyle bir durum söz konusu olduğunda ya da genital bölgesinde et peni gibi bir durum söz konusu olduğunda mutlaka gitmeli. Penisten akıntı geldiğinde mutlaka gitmeli erkek. Onun haricinde erkekte de HPV virüsü penis kanserine neden olabiliyor. Prostat kanserine neden olabiliyor. O yüzden bunları erkeğin de şey yapmaması gerekiyor kesinlikle. Onun haricinde herhangi bir işte idrar yapmada zorluk söz konusu olduğunda da gene mutlaka gitmesi gerekiyor. Ha prostat, evet prostat muayenesi önemli erkeklerde ama onlar o da belli bir yaştan sonra oluyor. Şikayeti olan erkeklerde oluyor. Erkeklerde genellikle öldürücü ya da çok fazla şey olmadığı için rahatsızlık vermediği için erkekler genellikle gitmiyor ama bariz belirtiler olursa bu söylediğim akıntı, işte ele gelen kitle ya da et beni gibi tarzında görünürde et beni olması o durumlarda gidebiliyor. Ama onun haricinde erkekler için rutin kadınlara olan jinekolojik muayene gibi muayene olduğunu hiç düşünmüyorum. Yok yani duymadım.
Yani hocam erken tanı gibi bir şey erken tarama yok. Söz konusu değil. Erkek kendisi de bir belirti hissetmese de mesela kadın için herhalde yine bir işte HPV taramasından söz ediyoruz ya da genel elimize gelmese de fark etmesek de erken tanıdan söz edebiliyoruz. Erkekler için böyle bir tanıdan söz edemiyor muyuz?
Yok hayır. Erkekler için böyle bir tanı yok.
Ama o zaman her koşulda çok daha dikkatli olmak gerektiğini anlıyorum erkekler açısından. Yani tabii ki hepimiz için öyle ama hele de bir belirti göstermeyecek ama biz bunu bulaştırabileceğiz. Hele de çocuğumuzu aktarabileceğimiz ve kalıcı etkiler yaratabilecek, belki ölümcül etkiler yaratabilecek bir hastalık taşıyor olma ihtimalimizi dikkate alarak o zaman özellikle erkeklerin yani belirtisizlik yüzünden daha doğrusu ya da işte belirtilerin acı verici olmaması nedeniyle özellikle dikkatli olması gerekir korunma yolları açısından. Bu sonuca varıyorum. Doğru mu?
Doğru. Demeyelim ama idrar yolu enfeksiyonu olduğunda idrar yaparken yanma en çok hissettikleri sıkıntı. Ondan dolayı yani mutlaka doktora giderler. O da hani pek çok
gitseler iyi olur tabii.
Bilgi verir. Yani bir yanma sıkıntısı olduğunda asla önemsememezlik yapmayın. Mutlaka bir doktora görünün demekte fayda var.
Sinyal veriyor aslında.
Peki hocam ağrı vermese de peniste herhangi bir doku farkı, herhangi bir akıntı bunları dikkate almak önemli yani.
Evet, durumda. Cildinde meydana gelen işte bir takım yaralar olabilir. İyileşmeyen bir yara olabilir. Hani o zaman bunlar nedir diye mutlaka bir göstermekte fayda var. Yani hani erken tanı derken işte bu küçük belirtileri önemsemeyip uzun süre devam etmesine izin vermemek lazım.
Hocam aslında şey gibi anlıyorum ben de aynı zamanda bu konuşulanlardan. Çiftler arasında bizim toplumumuzda belki hani dünya toplumunda da bu yaygındır ama daha çok içinde bulunduğumuz toplumda gözlemlediğimizde erkekler biraz daha az bu tür doktorlara gidiyor. İşte bir kısırlık tedavisinde de olsun ya da benzer bir şeyde de kadınlar biraz daha giderken erkekler daha böyle çekimsel kalıyorlar. Mesela bu cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da kadın gidip tedavi olduğunda eğer eşi de gidip tedavi olmuyorsa doğal olarak bu kısır bir döngü gibi tekrar olup tekrar tedavi tekrar olup aslında hep birlikte gidilmesi sorunu kökten çözecektir evet. Sanıyorum.
Burada da zaten önce kadın gidiyor, sonra diyorlar ki eşin de gelsin. Yani evet. Yine öncelikle hani kadın bir muayene oluyor, arayış içerisine giriyor. Evet. Eşle birlikte tedavi gereken durumlarda sağlık çalışanları uyarıyor. Gerekirse de çağırıyorlar. Özellikle bu infertilite tedavilerinde eşle birlikte gitmek gerekebiliyor. Varikosel gibi bir hani problem olduğunda müdahale ihtiyacı olabiliyor.
Hocam peki kadınlarda daha mı sık görünüyor bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar erkeklere göre?
Erkekler bulaştırıyor, kadınlar yaşıyor diyelim.
Yani gençlerde 25 yaşından sonra çok daha yaygın görünüyor. İşte burada tek eşlilik, ilişki sırasında korunma önemli hale geliyor. Hani Türkiye'deki o toplumun etkisinden bahsettiniz ya, yani burada genelde evlenince kadınlar tek eşli olabiliyor ama erkekler tek eşli olmuyorsa o zaman getirip eşine bulaştırabiliyor. En çok da vakalar bu şekilde görülüyor.
Bu noktada geçen hafta konuştuğum, ya bir önceki sizinle buluştuğumuz, iki hafta önce konuştuğumuz şeye yine geleceğiz. Jinekolojik muayene kadınlar için ne kadar işte gerginlik kaynağıysa, ürolojik muayene de erkekler için bir o kadar gerginlik kaynağı. Hani üreme organlarımız, mahrem alanlarımız aynı zamanda. Ama daha sonrasında daha büyük acılar çekip çok daha fazla muayene olmak zorunda kalmadan... O zaman yine de düzenli muayene olmak işte ya da işte küçücük belirtileri bile ciddiye almak ve sırf mahrem alanlarımı göstermeyeceğim kaygısıyla doktora gitmekten kaçınmamak gerekiyor demek ki. Hani yine kadınlarda olan şey erkekler için de aslında benzer durumu söz konusu. Mahrem alanlarımızı hekimlere göstermekten çekiniyoruz. Ama tıpta ayıp olmazı yine burada vurgulamak istiyorum.
Aynen. Ağzınıza sağlık.
Peki başka eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı toparlamadan önce?
Yok. Çok aydın anlatıcı bir sunumdu hocam. Evet, çok yoğundu.
Sümeyye Hanım'a özellikle teşekkür ederiz. Gerçekten çok yoğundu ama çok dikkat toplayıcı bir biçimde anlattınız. Yani hiç bu kadar ardı arkasına pek çok hastalıkla ilgili pek çok bilgi vermiş olmanıza rağmen gerçekten çok derli toplu oldu. Çok teşekkür ederiz. Diğer teşekkür Özlem hocamın, Oya hocamın katkıları için de ayrıca teşekkürler. Bir de ismini hatırlayamadım şimdi. Süheyla Hanım mıydı?
Sunumu ismi.
Hayır. Enfeksiyon hastalıklarında çalıştığını söylemiştim. Rukin Hanım mı? Nazmiye Hanım. Çok özür dilerim. Onu da çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Özlem Hoca'ya da aynı zamanda çok teşekkürler buluşturduğu için bizleri. Böyle konuştuğu için çok teşekkür ederim. Ben de kendi adıma.
Katıldığınız için biz de Engel Sevişim Derneği adına teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Sümeyye, ağzına sağlık. Güzel, zevkli bir sunum oldu.
Teşekkür ederim. Ben de biraz enfeksiyon konusu gerçekten ardı arkasına gelen böyle yoğun bir konu. Biraz da böyle hani insanların çekindiği bir konu genel olarak. Eğer yararlı olabildiysem çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Umalım ki herkese sadece korunmak amacıyla gerekli olan bilgileri olmuş olsun. Tedaviye hiç gerek kalmasın diye umalım. O zaman bir katkı yoksa herkese hoşça kalın diyelim. Haftaya yine bu ekiple beraber olacağız.
Evet, haftaya Oya hocamızın sunumu olmuş olacak. Evet. Sağlıkla buluşmak dileğiyle diyelim.
Peki, haftaya görürüz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.